6 Şubat gecesi Türkiye tarihinin en büyük felaketlerinden birini yaşadı. On binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti. Bu video hazırlanırken enkaz çalışmaları halen devam ediyor. Depremden etkilenen herkese acil şifalar diliyoruz. Tabii ki jeologlar bizi uzun yıllardır uyarıyordu ama kimse durumla ilgili pek bir şey yapmıyordu.
Doğu Anadolu fayı 20. yüzyılda hemen hemen hiç deprem üretmedi. Doğu Anadolu fayı üzerinde Erkenek, Çelikan, Maraş, Türkoğlu yörelerinde ben bundan sonraki depremleri o yörelerde olacağını düşünüyorum.
Maraş depreminden sonra sonunda jeoloji bilimi medyanın ilgisini çekti ve televizyonlarda, sosyal medya kanallarında bol bol bilim insanı görmeye başladık. Hepimiz ülkemizin tamamen deprem kuşağı içinde olduğunu, yaşadığımız yerleri, oturduğumuz evleri buna göre seçmemiz gerektiğini anladık. Hepimiz jeologların, deprem bilimcilerin sözlerinin yaşam kararlarımızda ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladık. Dolayısıyla hepimiz bu kararları gözden geçirmeye başladık. 16 milyonla en yüksek nüfusa sahip İstanbul'da bu hemen hemen herkesin yeni gündemi. Çünkü Büyük İstanbul depremi endişesi artık her zamankinden daha yüksek. İstanbul depremi olacak ama nasıl ve ne zaman olacağı konusunda hocaların farklı görüşleri var. Peki biz hangisini dinleyeceğiz veya hangisine göre planlarımızı yapmalıyız? Kısaca bakalım. Şimdi ilk sorun harita konusu. Google'a girip bakalım. Şimdi karşımızda bir sürü harita var. Mesela ilkine göre Avrupa yakasının güneyi ve Anadolu yakasının neredeyse yarısı birinci derece risk altında. Başka bir görselde en riskli alanların Avrupa yakasının kuzeyi olduğunu görüyoruz. Avrupa yakasının üçte birinin çok ciddi riskli olduğunu ama bu sefer de Anadolu yakasının nispeten daha iyi olduğunu görüyoruz. Evet, başka bir görselde sahiller Paint gibi bir uygulamadan kırmızıya boyanmış. Yani ressam burada sahil kesimleri riskli mi demek istiyor. Başka bir görsel. Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı'na göre yakaya veya sahil kesimlerine göre değil bu sefer. Semt semt değiştiğini görüyoruz riskli bölgelerin. Hatta burada bakanlık haritasında göstermişler. Bakanlığa göre de bu kesimler Japon tarafıyla farklılık gösteriyor. Başka bir görsel, Amerikan uydusu verileriyle en kapsamlı İstanbul deprem haritası. Burada yine farklı bir şey var. Yani aslında burada en riskli ilçeleri işaretlemiş ama sadece Avrupa yakasında en riskli ilçeler var. Diğer tarafta en güvenli ilçeler var. Orada hiç kırmızı ilçe yok. Demek ki daha güvenliymiş. Bu da ilginç. Anlayacağınız üzere kafalar bu konuda biraz karışık. Biz daha bir harita üzerinde bile uzlaşamamışız ki. Bizim her şeyden önce oturup bilim kurulunu toplayıp standart bir harita belirlememiz gerekiyor ve bütün İstanbul vatandaşlarına bu haritayı öğretmemiz gerekiyor. Eminim böyle bir harita vardır ve ben ilk aramada bulamıyorumdur. Ama zaten bu haritanın güvenilir makamlar tarafından iletişimi yapılmış ve kolayca bulunabiliyor olmaması zaten bir sorun. Peki ne biliyoruz? İstanbul'un yakınından gerçekten bir fay hattı geçiyor. Şehrin altından geçen bir fay hattı neyse ki yok ama İstanbul'un güneyinden Marmara Denizi'nin altından geçen ve yaklaşık 130 kilometre boyunca kırılmamış nur topu gibi bir fay hattımız var. Bu hattımız bir ucu Silivri açıklarında, diğer ucu Avcılar'ın güneyinde her an kırılmayı bekliyor. Ama işte geri kalanı konusunda fikirler dallanmaya başlıyor. Başlayalım. King Abdullah Üniversitesi jeofizik uzmanı Profesör Doktor Martin May. Bu yaşanacak önünde sonunda. Santim santim hareket edecek plakalar. Şiir gibi. Yeterince baskı oluştuğunda bu deprem olacak. Tam olarak ne zaman olacak bunu bilmek mümkün değil. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Profesör Doktor Haluk Özener. Bilinemeyecek tek şey depremin zamanı. Gitgide o sona yaklaştığımızı söyleyebilirim ama zaman vermemiz mümkün değil. Zamanını gündemden çıkarıp deprem bilincinde yaşanması gerekiyor. Haklı olarak. İTÜ Jeoloji Mühendisliğinden Profesör Doktor Naci Görür. Beklenen deprem ne zaman olur? Bunu bilemeyiz. 2029'a kadar her an olma şansı %50'den fazla. 5-10 sene ileri geri oynayabilir. Ancak son depremler beklenen depremi öne çekmiş olabilir. İstanbul'da 7'nin üzerinde deprem olma olasılığı %80'lere çıktı. Kimi bilim adamları şu tarihe kadar deprem olmaz diyor. Bunu hiçbir bilim adamı söyleyemez, itibar etmeyin. İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Profesörü Profesör Doktor Celal Şengör. Silivri ile Küçükçekmece arasındaki fayda mikro deprem bile yok. Bu fayın kilitlendiğini gösteriyor. Hareket etmiyor bu fay. Bu çok tehlikeli. Bugün İstanbul'un merkezinde yaşıyorsanız uzaklaşmanızı tavsiye ederim. Şehrin yaklaşık 100 kilometre dışında yaşayın. Böyle bir deprem olursa korkarım ki 50 bin ila 100 bin arasında ölü olacak. Çünkü şehirdeki binaların %60'ı kaçak olarak inşa edilmiştir ve bunların 8 bini muhtemelen bir depremde tamamen yıkılacaktır. Şimdi 5 katlı bir binada 10 hane olduğunu düşünsek ve her haneye ortalama 3 kişi saysak, bu 240 bin insanın hayatı tehlikede demek oluyor. Korkunç bir durum. İTÜ Jeofizik Mühendisliğinden Profesör Doktor Ahmet Ercan. İstanbul depremi için 6 milyar gigaton güç lazım. 99'da 132 atom bombası gücünde kuvvet çıktı. Bu enerjinin tekrar toplanması için de 2045 yılını beklememiz lazım. Ama hata payı yüksek, 5-10 yıl ileri geri. Yani Ahmet Hoca zamansal açıdan biraz daha iyimser görünüyor diğerlerine göre. Kiel Geomar Helmholtz Okyanus Araştırmaları Merkezi'nden Heydrun Kopp. Bölgedeki son büyük deprem 1766'da meydana geldi ve o zamandan beri İstanbul'da gerginlik giderek artıyor. Kuzey Anadolu Fay Hattı bölgesinde şu anda 4 metreye varan bir hareket açığı var. Bu çok fazla. Maraş depreminde olduğu gibi birikmiş gerginliğin tamamının bir anda boşalmasının İstanbul'da ağır sonuçları olacaktır. 1939'dan beri fay hattı boyunca depremler doğudan batıya doğru hareket ederek İstanbul'a gittikçe yaklaşıyor. Alman Yer Bilimleri Araştırma Merkezi'nden Marco Bonhof. Orada 7.4'e varan büyüklükte bir deprem gecikmiş durumda. İstanbul doğrudan bir fay hattının üstünde ve zemin birçok bölgede sağlam değil. Böylesi yumuşak zeminlerde bazen sıvılaşma efektleriyle güçlü yer hareketleri olabiliyor. Yani gecikmiş durumda diyor. Bekliyoruzdan ziyade hani olması gereken bir şey zaten gecikmiş durumda. Buraya özellikle dikkat çekelim. İTÜ Jeoloji Mühendisliğinden Profesör Doktor Cenk Yaltırak hocamız da özellikle Maraş depreminden sonra daha çok tanımaya başladık. Çok değerli sözleri var. Mevcut haritalarımızın mantığını jeologlar, jeofizikçiler değil, inşaat mühendisleri kurguladı. Onlar yerküreyi homojen, sürekli aynı şekilde davranan bir basitlikte zannediyorlar. Onlar betonarmadaki statik kuralları burada var zannediyorlar. Böyle bir dünya yok. Türkiye'nin deprem haritaları da, senaryoları da yanlış. Çünkü o harita elmayı, armudu, eriği aynı yere atıyor ve bunların ortalama ağırlığını bir istatistik olarak alıyor. Sonra da senin karşına ayva çıkma olasılığı 2500 yılda bir diyor. Böyle bir sınıflama yapılamaz. İstanbul'da 2026'ya kadar deprem olacak ve 4 fay kırılacak. Marmara çok faylı bir alandır. Öyle tek bir fay yok. Medya sadece tek fayı biliyor. AFAD ve İBB'nin değerlerine dayanarak yapılan bütün yeni binalar riskli çünkü kullandıkları fay haritası ve tarihsel ilişkiler büyük bir soru işareti. Bir diğer yanlış argüman da şu, faydan uzak olunca etkisini az hissederim. Osmaniye'de, Hatay'da, Adıyaman'da gördünüz. Fayda uzaklıktan daha önemli olan fayın yarattığı enerjinin sizin bulunduğunuz zeminde yarattığı ivme. Yani İstanbul'un altından direkt bir fay geçmemesi bizi kurtarmıyor arkadaşlar. Buradan bunu anlıyoruz. Evet, ilginç karakteriyle dikkatimizi çeken jeolog Profesör Doktor Şener Üşümezsoy'a gelelim. Asıl tehlike İstanbul'da değil, ülkenin farklı noktalarında. En risksiz yer İstanbul'un da içinde bulunduğu Kuzey Marmara. Şimdi bu söylemi tabii biraz iddialı geldiğinden kendisini kısaca araştırdım. Takipçileri şöyle düşünüyor, hocanın adı İstanbul'da deprem olmaza çıktı. Böyle değilmiş, bundan şikayetçilermiş hatta. İddiaya göre kendisi yeni bir deprem şu an olmaz diyor. Şurada başka bir fay var diyor. Ancak o kırılacak ki deprem olacak demek istiyormuş. Yani deprem olmayacak demiyor. Sadece yeri ve büyüklüğü konusunda farklı bir tahminde bulunuyor. Tabii biz yine önlemimizi yukarıdaki hocalarımıza göre alalım. Bu sırada geceleri uyuyabilmek için de Üşümezsoy Hoca'nın dediklerini düşünebiliriz. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Jeoloji Mühendisleri Odası Balıkesir İl Temsilcisi Aysun Aykan. Türkiye topraklarında 5,5 ve üzeri büyüklükte deprem üretme potansiyeline sahip yaklaşık 500 diri fay bulunuyor. Türkiye'de yılda 5,5-6 arasında 2 deprem olma ihtimali var. Hasar seviyesi 5,5'dan sonra başlıyor. Ölümlü depremler genel olarak 6'dan sonra görülüyor. 6 ila 7 magnitüdlü depremler Türkiye'de 3-4 yılda bir tekrarlanıyor. Magnitüdü 7'den büyük olan depremler Türkiye'de 9 ila 12 yılda bir tekrarlanıyor. 7-7,5 büyüklüğünde bir deprem İstanbul veya İzmir civarında olduğunda beklenen kayıplar milli gelirin %10-12 civarına ulaşabilecektir. Tabii şimdi işin bu tarafı da var. Büyük İstanbul depremi beklediğimiz kadar yıkıcı olursa bu ülke ekonomisine ve sanayisine de çok ciddi bir darbe demek. Bu aynı zamanda bir milli güvenlik sorunu yani. Peki, öyleyse hocaların söyledikleri üzerinden ne çıkarabiliriz? 1. İstanbul'da büyük bir deprem gerçekten olacak. 2. Bu deprem 6 üzeri yani yıkıcı bir deprem olacak. 3. Deprem en erken siz bu videonun sonuna gelmeden en geç 22 yıl içinde olacak. Ama 22 yıldan önce olma ihtimali daha yüksek. 4. Bu deprem için hem devlet hem vatandaş bazında önlem almamız gerekiyor. Peki sonuç olarak ne önlem alabiliriz? Öncelikle taşınabiliriz. Buyurun İstanbul'un deprem açısından daha az riskli olan bölgeleri. Taşınamıyorsak yaşadığımız binayı ve bölgeyi kontrol edebiliriz. Binayı nasıl mı kontrol ediyoruz? 2001 öncesi deprem yönetmeliğine göre yapılmışsa, kolonlarda çatlak, kirişlerde deformasyon varsa, yapı malzemelerinde korozyon, pas varsa, Kolon ve kirişlerde sıva dökülmüş, demirler ortadaysa. Binanın bulunduğu zemin kayalık harici bir yerse, yani dere yatağı, kıyı doldurma, alüvyon ve benzeri. Bir de zemini sağlam gibi ifadeler var. Bunlar ne demek ona da bakalım. Zemin dayanıklılığı kavramını anlamadan önce rezonans olayını anlamak gerekiyor. Rezonans, belli bir frekansta titreşen maddenin aynı frekansta bir dış titreşimin tesirinde kalarak yüksek genlikte titremesi olayıdır. Doğada her maddenin kendine özgü bir frekansı var ve doğal frekansı eşit gelen ses dalgaları o maddeyi parçalayabiliyor. O filmlerde gördüğümüz şarkı söyleyerek bardak patlatan şarkıcılar buna bir örnek mesela. Burada şarkıcının sesi bardağı oluşturan atomların frekansıyla eşleşiyor ve bum. Günümüzde bu prensiple böbrek taşı kırmaya yarayan bir medikal cihaz bile var. Cihaz, böbreğin içindeki taşla aynı frekansta ultrasonik dalgalar üretiyor ve taşları parçalıyor. Peki depremde rezonans nasıl bir işlev görüyor? Bir salıncağı salladığımızda gidip gelme süresini frekans olarak düşünebiliriz. Eğer bir salıncağı bir gidip bir gelirken sallarsak, dengesi bozulur, yavaşlar. Salıncağı hızlandırmak istiyorsak ne yaparız? Ritmik bir şekilde aynı kuvveti uygularız. Yani salıncakla aynı frekansta itiş gücü veririz. Biz bunu yaptıkça salıncak hızlanır, hızlanır, hızlanır ve merkez kaç kuvvetine dayanamayıp ya menteşesinden sökülür ya da üzerindeki kişiyi fırlatır. İşte rezonans bu şekilde oluşur ve depremlerde zeminden kaynaklı bina yıkılmaları bu şekilde gerçekleşiyor. Siz bir maddenin doğal frekansıyla aynı frekansta ritmik bir kuvvet uygularsanız o maddeyi oluşturan atomlar da salıncak gibi ritmik bir şekilde gidip geliyor. Aynı frekansta kuvvet devam ettikçe atomların ileri geri hareketleri giderek hızlanıyor ve sonunda atomlar birbirinden ayrılıyor. Yani madde parçalanıyor. Ama maddeye rastgele ritmik olmayan şekilde kuvvet uygularsak atomların hareketi hızlanmaz ve parçalanma söz konusu olmaz. Binalarda da rezonans etkisi oluşmaz ve yıkılma olmaz böylece. Peki bu hangi zeminde olur? Deprem anında fay kırılır ve tektonik plakalar aniden yer değiştirirken belli frekansta deprem dalgaları yaratır. Eğer oluşan dalgaların frekansı binanın yapım malzemeleriyle aynı frekansa denk gelirse rezonans olayı gerçekleşir ve bina parçalanır. Ama bir binayla tektonik plakanın aynı frekansta olma ihtimali çok düşük. Burada da devreye zemin giriyor. Kayalık zeminde daha az frekans oluşurken gevşek zeminde daha çok frekans oluşur. Dolayısıyla binanın yıkılma olasılığı artar. Kayalık zeminde zemin deprem dalgalarını yani frekanslarını direkt binaya iletir ve ikisinin dalga frekansı aynı olma ihtimali çok düşük olduğu için bina parçalanmaz. Ha bu arada kayalık zeminde tek bir frekans oluşur ve eşleşme ihtimali çok düşüktür. Ama gevşek zeminde birçok frekans oluşur ve eşleşme olasılığı artar. Ha eğer olur da gevşek zeminde rastgele oluşan farklı frekanslar tesadüfen birbirini bulursa bina bırakın yıkılmayı adeta patlar. Bunun yanında bina sulu gevşek bir zeminde ise yine deprem dalgalarıyla rezonansa girerek sıvılaşıyor ve bu sefer de binanın yan yatmasına sebep oluyor. Bunu enkazlar üzerinde daha net görebiliriz. Mesela şu tür enkazları görmüşsünüzdür. Şimdi buradaki bina sağlamlıktan ziyade altındaki zeminin sıvılaşmasından dolayı yıkılan bir bina. Sıvılaşmayı şu videoyla daha iyi anlayabiliriz. Ama bazı enkazlar var ki un ufak olmuş. Örneğin bu. Bu bina gevşek zeminin ürettiği farklı frekanstaki binlerce çeşit dalgalardan biriyle rezonansa girmiş ve resmen patlamış. İyi inşaat firmaları bina inşa etmeden önce ilk olarak iyi bir zemin etüdüyle zemini iyileştirirler. Çünkü bina ne kadar sağlam olursa olsun zemin sağlam değilse tehlikede olabilirsiniz. Zeminin etkisini Maraş depreminde de gördük. Eşref Yalçınkaya hocanın paylaştığı bu görselde sarsıntı kayıtlarını görüyoruz. Diğerlerinde ciddi sarsıntılar varken Yayladağ'da gördüğünüz gibi çok büyük bir farkla daha az sarsıntı var. Bunun nedeni Yayladağ oldukça dağlık bir konumda ve sahip olduğu zeminle binaları korumuş olma olasılığı yüksek. Ve yine bu yüzden İstanbul'un kıyı şeritleri de en riskli bölgeler. Çünkü kayalık değiller. Ve yine bu yüzden yüksek yapıların sert zeminlere yapılması çok büyük önem taşıyor. Bakın mesela Burj Khalifa'nın temeli bölgenin en sert zeminine sabitlenerek yapılmış. Burada bina kazıklarla sert bir tabakaya tutturularak sabitlenmiş. Ülkemizde bu sistem kullanılıyor mu? Tabii ki pek kullanılmıyor. Çok maliyetli olduğu için ancak milyon dolarlık gökdelen projelerinde falan tercih ediliyor. Maalesef doldurulmuş kıyı şeritleri, bataklık ve dere yatakları gibi bölgelerde bile bu sistemler kullanılmıyor. Tabii zemin binaların yıkılması veya ayakta kalması konusunda faktörlerden sadece biri. Maalesef 2000 öncesindeki çoğu yapının betonunun dayanıksız, hatta deniz kumu gibi kolayca parçalanabilecek malzemelerle yapıldığını biliyoruz. Yine çoğu binanın gerekli hesaplamalar yapılmadan kaçak olarak olması gerekenden fazla katlı yapıldığını, yeterince denetlenmediğini, tehlike yaratacak bir sürü hatanın olduğunu biliyoruz. Eğer zemin konusunda yapabileceğimiz pek bir şey yoksa evimizin deprem güvenliğini ölçtürebiliriz. Hatta bilinenin aksine raporun olumsuz çıkması durumunda evi yıkmaya gelmiyorlar, korkmayın. Kararı size bırakıyorlar. Ayrıca bu ücretsiz bir servis. Şöyle yapıyoruz. Binatespiti.ibv.istanbul adresine girip formu dolduruyoruz. Ekipler ön hazırlığı yapıp geliyorlar ve binayı inceliyorlar. Durumu da 10 gün içinde size bildiriyorlar. Bu kadar basit. Eğer hiçbir şey yapamıyorsak evimizi deprem güvenli döşeyebiliriz. Yani devrilebilecek eşyaları lebraket gibi araçlarla duvara sabitleyebiliriz. Yatağımızı üzerine ağır veya kırılacak bir şey devrilmeyecek şekilde yerleştirebiliriz. Olası bir sarsıntıda üzerimizi devrilecek, kırılıp bir tarafımızı kesecek, devrilip çıkış kapımızı veya yolumuzu tıkayacak her şeyi önceden kestirip önlem alabiliriz. Ki olası bir depremde aksiyon planımızın olması zaten hayat kurtaran bir şey. Oda bulunduğumuz konumda ne olursa ne yapacağınızı ailecek önceden planlamanız, herkesin bu plana hakim olması, hatta ara ara hatırlamak hayat kurtarabilir. Gördüğünüz gibi deprem hiçbirimizi öldürmek zorunda değil. Bizi öldürenler insanlar. Bilim ve mühendisliğin yerine bilinçsizlik ve çıkar gelirse, maalesef Gölcük ve Maraş'ta yaşadıklarımız gibi daha çok felaket yaşamaya mecburuz.